Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyenleri ve dinleyenleri, böyle bir güzel Ramazan akşamında bir iftar sevinci programında yine sizlerle beraber olmanın huzur ve mutluluğu içerisindeyiz. İftar sevincinin tabii bir geleneği var. Epeyden beri gelen bir geleneği. O da her programda bir güzide misafirimizi ağırlamak. Bugünkü misafirimiz de İstanbul'umuzun çok kıymetli müftüsü Profesör Doktor Safi Arpaguş. Muhterem hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Böylesine güzel bir Ramazan gününde sizleri Erkam TV'nin ve Erkam Radyo'nun dinleyicileri ve izleyicileriyle buluşturmak güzel bir şey. Ama ben sizinle yapacağımız bu sohbette iki şapkanızı size konuşturmak istiyorum. Bir tanesi İstanbul müftüsü olarak. Hatta tam meşihat makamında oturuyorsunuz.
Eyvallah.
Yani Şeyhülislam'ın olduğu bölge şu anda sizin makamınız. Dolayısıyla bir İstanbul müftülüğü olarak Ramazan'ın bir şehrayine, bir bayrama dönüşmesi için yapılan hizmetlerinizi bize aktarırsanız memnun oluruz. Mesela ben bakıyorum, çok güzel Enderun teravihleri değişik camilerde şey yapılıyor. Allah razı olsun, gene sizlerin gayretiyle siz aynı zamanda çok iyi bir kariyesiniz. Efendim, ama mihraplarımız şenleniyor, minarelerimiz şenleniyor. Çok güzel kıraat uzmanı hocalarımız mihraplarda. Çok güzel müezzinlerimiz, musiki makamat ve elhanını icraya muktedir müezzinlerimiz. Camilerimizi şenlendiriyor, ama bir de bu Ramazan'da çok ayrı ve aktif bir tarafı var. Mahyalarımız var. Bunlarla ilgili neler söyleyebilirsiniz Sayın Hocam? Sohbetimizin birinci bölümünü birinci şapkanıza hasrettik.
Teşekkür ediyorum
Evet.
hocam. Ben de bu rahmet günlerinde Ramazan-ı Şerif'in içerisinde Erkam TV ve Erkam Radyo dinleyicilerine hürmetlerimi, saygılarımı sunuyorum.
Allah razı olsun.
Ramazan-ı Şerif'in hayırlar getirmesini diliyorum. Böyle güzel günlerde Darül Erkam'da bulunmak benim için de bir şeref.
Allah
Sizlerle bir
razı
arada
olsun.
olmak.
Allah razı olsun. Ne güzel.
Davetiniz için teşekkür ediyorum.
Estağfurullah.
İstanbul Müftülüğü Meşihat Makamı Cenab-ı Hak layık eylesin. 2,5 yıla yakındır bu görevi ifa etmeye çalışıyorum. Kutlu bir makam. Ağırlığı var.
Evet.
Yükü var. Cenab-ı Hak'tan yardım diliyorum bu anlamda. Gayretimiz, çabamız o ki mahcup olmamak burada İstanbul'umuzda, böyle kutlu bir şehirde. Nimel Ceyş'in fethettiği bir şehirde,
Nimel Emir'in olduğu bir
Nimel
şehirde.
Emir'in fethettiği, Nimel Ceyş'in kabirlerinin
Hele şimdi bir
bulunduğu.
Nimel Emir'imiz daha var yalnız. Yaşayan Nimel Emir'imiz, o da Ayasofya'yı ibadet açtı.
Allah ondan razı
Ya.
olsun. Böyle bir şehire hizmetkar olmak büyük bir lütuftur Cenab-ı Hakk'ın. Yaklaşık öğrenciliğimizle birlikte 40 yılı buldu aşağı yukarı İstanbul'daki ikametimiz. Hani 40 kemal sayısıdır ya hocam.
Yok, evet. Halvet sayısı.
Malum haliyleriniz. O halvet işte 40 yılla, 40'la
Evet.
birlikte o halvetle insan belirli bir mertebe kazanır. 40 yılı yakındır yaşadığımız bu şehirde böyle bir makama hizmet etmek lütfunu bağışladığı için Cenab-ı Hakk'a ne kadar lütfetsek, şükretsek
Elhamdülillah.
azdır. Bunun,
Biz
bu
de
nimetin
siz o
şükrü.
makamlara gelince biz gelmiş gibi hissediyoruz.
Allah razı olsun hocam. Tabii
Tabii
hoca talebe ilişkimiz var.
sizler
Bu
ya.
bizleri yetiştiren
Allah razı olsun
kişiler
ya.
olarak sizlerin de bu konuda emeğiniz. Tabii bir hocanın bir talebesini böyle bir yerde görmesi
Ya
onlar için
bizim
de bir
müthiş
mutluluk
bir
olsa
sevinç.
gerektir. Cenab-ı Hak sağlık afiyet versin. Hayırlı
Amin,
hizmetlerimize
amin,
devam edelim
amin
inşallah.
inşallah, inşallah. Evet, bu işte esas işte Ramazan'da camilerde mesela bizim o zaman benim de aşağı yukarı ben 50 seneyi aştım İstanbul'da. 60 senedir İstanbul'dayım.
Evet.
Ve hep Sultantepe'de oturuyorum. Tabii ta o zamandan beri İstanbul'un bu Ramazan'da özellikle bir manevi iklimi var. Her camide çok güzel kariler. Mesela bir şeyde, yeni camide, Eminönü'de 5-6 köşede çok güzel hafızlar mukabele okurlardı mesela.
Evet.
Beyazıt Camisi ayrı, Sultanahmet Camisi ayrı, Fatih ayrı, Yeni Cami ayrı. Ve ben de orada belli böyle şeyleri çok severdim dinlemeyi. Takip ederdim bu mukabeleleri, giderdim, zevk alırdım Ramazan'da. İnsan kendisini böyle hele öğleden sonra uçacakmış gibi hissediyor. Yani böyle Hani şey var ya, bu kil libasından tasavvuf ari olmaktır diye. İnsanın bedeni tarafı az beslenince bu sefer
Eyvallah.
ruhanilik ağırlık basmaya başlıyor ve kendinizi uçacak gibi hissediyorsunuz. O yüzden çok severdim böyle şey okumaları.
Evet.
Şimdi aynı şeyleri müftülüğümüz bunu ihya etmeye çalışıyor. Çünkü bu yavaş yavaş sanki unutulmaya yüz tutmuş, bana göre çok muhteşem bir gelenek.
Geleneği muhafaza etmek, ateşi canlı tutmak olduğu kadar, yani külleri karıştırıp yeniden ateşlendirmek,
Ya.
onu canlı tutmak için gayret sarf etmek son derece önemli. Şimdi İstanbul'da 39 ilçemiz ve merkez müftülüğümüz olmak üzere hocam, 10-12 bin civarında bir personelle hizmet veriyoruz. 3500-4 bine yaklaştı camimiz var.
Sayımız.
Cami sayımız buralarda. Bunun yaklaşık 5-600 kadarı bize emanet edilen ecdattan, Osmanlı'dan, tarihi Selahattin camilerimiz. Dolayısıyla aynı zamanda bir ziyaretgah olma özelliğini de taşıyor. Tabii bu manevi iklimde, Ramazan-ı Şerif'te rutinlerimizin dışında ihtiyaca binaen o manevi iklimi daha da revnaklandırmak üzere yapılan programlarımız var. Gelenekte şimdi bir defa teravih namazlarımız var ki bu İstanbul'da özellikle Enderun teravihleriyle, Hatim teravihleriyle ayrı bir özellik kazanıyor. Yani her mahallede, her semtte, birkaç camide Hatmi Şerif'le her akşam bir cüz okunarak, 20 rekat teravihte, her rekatta bir sayfa okunarak kılınan ve teravihe insanları bağlayan, çünkü bir ay boyunca Cenab-ı Hakk'ın huzurunda Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek,
Ya.
böyle bir ayrıcalığa sahip olmak için hiçbir akşam aksatmadan ona devam eden, kalbi mescitlere bağlı olmaktan bahseder ya Cenab-ı Peygamber
Evet.
Efendimiz. Öyle insanlarla hatim teravihleri yaparak güzel bir iklim oluyor. Bunun dışında bir imparatorluk kültürü, Osmanlı geleneği olan tervihalarda, aralarda, kasidelerle, ilahilerle, ayrı bir coşkuyla cemaati galeyana getiren tabiri caizse ve imamlarla, müezzinlerin birbiriyle uyumuyla ve bir kültürel olgunluğun da emaresi olarak cemaatin belirli bir seviyesini gösteren önemli bir unsur olan Enderun teravihleri de bize böyle geliyor.
Tabii şimdi muhterem hocam, Kanuni Sultan Süleyman Vakfiyesi'ni bizim hocamız, Marmara İlahiyat'ın hocalarından, Yüksek İslam Enstitüsü'nün hocalarından Kemal Edip Kürçüoğlu Hoca neşretti. Süleymaniye Camii Vakfiyesi.
Evet.
Orada iki imam, efendim iki vaiz, iki hatip, 12 tane faraş, 24 tane müezzin istihdam ediliyor. İmamlarda aradığı şartlarla müezzinlerde aradığı şartlara baktığın zaman müezzinlerde aradığı şartlar çok daha fazla. Hatta diyor ki ya kol kırılır yen içinde, yani imam camideki cemaate, vaiz, hatip cemaate, bize hitap eder, Müslümana hitap eder ama müezzinlerin diyor bir diplomatik misyonu var. O da ne? Yani kafir, münafık, duyan, duymayan herkes onu dinler. O yüzden müezzinlerde aranan şartlar var ya, diyor ki bir Davudi sesem sahip olacak. İki, musiki makamat ve elhanını icraya muktedir olacak. Üç, hangi vakit namazında, hangi makam dinleyenleri daha etkiler de gönüllerini camiye cezbederse o makamları bilecek ve uygulayacak diyor.
Evet.
Şimdi siz anlattığınız bu Enderun teravihlerinden
Şu
bunu
an
anlıyorum.
hocam müezzinlerimizin misyonu o kadar önemli ki. Mesela Allah razı olsun Ayasofya camimizi açtı Cumhurbaşkanımız. Ayasofya ile Sultanahmet'in karşılıklı ezanıyla onu dinleyerek Müslüman olan, hidayet nasip olan çok insan geliyor bize.
Ya ne maş.
Süleymaniye'nin o muhteşem iklimini görüp bir de üzerine ezan dinlediğinde Hak dinin yolunu bulan insanlar oluyor.
Ya.
Yani ayrı bir misyonu var, ayrı bir şeyi var. Şu anda hani deriz ya ve biz o camilerimizde hocam dil bilen, gelen yabancılara kendi dillerinde İslamiyet'i anlatan
Aa,
gençleri,
çok güzel bir nokta bu
rehberleri
manevi rehberlik
görevlendirdik.
meselesi, çok
Evet,
güzel.
O gençlerimiz, Allah onlardan razı olsun, gece gündüz çırpınıyorlar, onlara dinimizin güzelliklerini anlatıyorlar ve bu yolla hidayete eren, İslamiyet'i seçen çok sayıda insanla karşılaşıyoruz. Bu müezzinin ezanıyla başlıyor. İçeride rehberimizin onlara dinimizin inceliklerini, nezaketini, nezahetini anlatmasıyla devam ediyor. Ve sonuçta hani Hazreti Ali Efendimizin bir kişinin senin elinle hidayete ermesi, bütün dünya ve onun içindekilerden daha değerlidir tarzındaki ifadesine bizi götürüyor. O çok büyük bir hizmet ve mutluluk veriyor. Ramazan-ı Şerif'te bunların dışında işte vakit namazlarında özellikle daha bir farklı Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasına yönelik okuduğu aşr-ı şeriflerin manası üzerine de dersler yapılıyor camilerimizde. Camilerimizde ilim ve hikmet dersleri adında ilahiyat hocalarımız ve vaizlerimiz tarafından daha yoğun bir Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'in sünnet-i seniyyesi, herhangi bir hadis kitaplarımız meşhur, Buhari-i Şerif, Müslim, Şifa-i Şerif gibi dersler yapılıyor. Halkımızın modern hayatın getirdiği yüklerle birlikte ibadethanelerimizde bir azalma söz konusu mutlaka. Ama onların tekrar camilerimizde buluşması, o manevi iklimi hiç değilse 3 aylarda Ramazan-ı Şerif'te daha yoğun yaşaması. Bunun için yine kandil akşamlarında Ramazan-ı Şerif'in içerisinde televizyonlarımız, özellikle işte Erkam Radyo, Erkam Televizyonu gibi Diyanet İşleri Başkanlığımızın Diyanet TV'sinin programları bu anlamda yapılan güzel programlarla da teravih sonrası, sahura kadar, hani Ramazan'da zaten teravihle sahur arası yaşar Müslüman hayatını biraz daha imsak vakti girmeden, iftar vakti içerisinde bir daha canlı bir şey olur. Tabii İstanbul'un kültürel hayatında da tarihi süreç içerisinde baktığımızda Ramazan-ı Şerif'te tam bir festival havası olurmuş. Minarelerimize mahyalar asılır. Onlar işte 10 günde bir rahmet, mağfiret ve azaptan kurtuluş günlerine göre değişen mahyalar olurmuş. Tasadduka, infaka cesaretlendiren. Çünkü hani 1'e 700 denir diye bizim insanımızın İnfak konusundaki, zekat konusundaki, sadaka konusundaki cömertliği Ramazan-ı Şerif'te biraz daha coşuyor.
Coşuyor, evet.
Çünkü 1'e 700 gibi bir orada katlanma söz konusu.
Tabii burada bir şey daha var. O da benim çok takdir ettiğim yine Diyanet İşleri Başkanlığımızın güzel bir hizmeti. Bu anaokulu seviyesinde camilerimizde okullar başlatması.
4-6 yaş Kur'an kurslarımız. Evet.
Muhteşem bir şey o.
Şimdi muhterem hocam, 4-6 yaş Kur'an kursları okul öncesi eğitimde son derece önemli. Çocukların artık bilinç kazandığı yaşların nereleri olduğunu bilimsel olarak daha farklı tespitler ortaya çıkıyor. Ve biz dinimizi, imanımızı, ahlakımızı bu çocuklara o yaştan itibaren başladığımızda çok daha farklı sonuçlar alıyor. Ama burada biz biraz daha bu daha muhtena ve güzel mekanlar ayarlamakla mükellefiz. Evet. Yani camilerimiz, eski camilerimiz onların müştemilatındaki kırık dökük yerlerle çocuklarımızı muhatap etmek istemiyoruz. Onun için imkanlarımız dahilinde pırıl pırıl anaokulu seviyesinde 4-6 yaş Kur'an kurslarımız.
Bir de hediye veriyorlar şimdi benim torun. Dört gözle bekliyor. Bir gün çikolata veriyorlar, bir gün bir şey veriyorlar. Dört gözle bekliyor ve gidiyor severek.
Evet.
Tabii burada esas bir şey daha var. O da bizim Osmanlı geleneğinde esas Bedi Besmele ile ya da Amin alayıyla 4 yaşında başlanır eğitim Sıbyan mekteplerine. O Sıbyan mekteplerinde okunan iki kitabı biz neşrettik şimdi. Türkçesiyle beraber Sübhay-ı Sıbyan, çocukların tesbihi. Bu Kur'an-ı Kerim'deki geçen tüm Arapça kelimelerin Türkçelerini manzum verin. Ki bana dedem daha ilkokuldayken ezberletmişti bana onu. Şimdi onu biz neşrettirdim ben. Bir de Töhfe-i Vehbi'yi neşrettik biz.
Evet.
Bu anaokullarında okunsun da. Onu ezberledi mi çocuk, ezberlemesi de kolay. Aruz vezniyle yazılmış. Adam Kur'an-ı Kerim okudu, Kur'an-ı Kerim manasını anlar.
Evet.
Şimdi dolayısıyla esas burada biz eskiden 7 yaşında başlanıyordu ilkokul. Halbuki bu biz 4-6 yaş arasındaki çocuklar gerçekten kamera gibi, Teyip gibi her duyduğunu alan, her gördüğünü alan bir yapı var. Ama biz o şeyi ya aileye terk ediyoruz ya sokağa terk ediyoruz. Ve çocuk yanlış bilgilerle doldu mu, bu sefer yanlışı düzeltmek, doğruyu vermekten daha şey geliyor. O zaman geriye ket durma diyorlar ya, önce o yanlışı düzelteceksin ki sonra onun yerine doğruyu ikam edesin. Evet. O yüzden bu bile muhteşem bir şey. Yani 4-6 yaş grubu, Kur'an kursunun açılması, Diyanet İşleri Başkanlığımızın yüz akı faaliyetlerinden birisi.
Elhamdülillah. Onun dışında gençlerimize yönelik hizmetler var. Gençlik merkezlerimiz var. Aile rehberlik bürolarımız var. Fetva hattımız var. Alo 190 diye. Herhangi bir konuda hemen çevirip bilgi alınabilen 7/24 orada nöbetçilerimizin bulunduğu. Dolayısıyla yani minel mehdi ilellat.
Evet ya.
Denildiği üzere biz insanımızın manevi hayatını, onun yaşadığı ömrü boyunca ona sunmaya gayret ediyoruz. Ve görevimiz de bu. Kanuni görevimiz de bizim bu. Bize devletimizin yüklediği. O ihtiyaç nerede hasıl olursa onu temin etmeye çalışıyoruz. Tabii bu mübarek ayda, bu kutlu mevsimde biraz daha yoğun yaşanıyor ve tam bir festival havası içerisinde çocuğundan en yaşlısına kadar, gencinden işte mesela bir başka şey husus, hanımlarımızın bizim kültürümüzde camiden biraz uzaklaştırılmış olduğunu görüyoruz. Onun için tekrar hanımlarımızı da camilerimize, çünkü Mescid-i Nebevi'de hanım erkek hepsi bir aradaydı. Dolayısıyla onlara da daha temiz, nezahetli bölümler, yerler, abdest alma imkanları, camilerimizin daha güzel mekanlarını açarak hanımefendilerin de camilere rağbet etmesini ve cemaate katılmasını temin etmeye çalışıyoruz.
Tabii burada yani esas bizim alimlerimiz, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın babasız dünyaya gelişinin hikmeti üzerinde çok dururlar. Demin siz bir şey daha söylediniz. Bu Ramazan'da vaizlerimizin, özellikle İlahiyat Fakültesi hocalarımızın esas
ilim ve hikmet dersi.
İlim ve hikmet dersi, hikmet. Biz hikmeti kaybettik esas. Hani Peygamber Efendimiz buyuruyor ya, yani hikmet müminin yetiğidir, nerede bulursa onu alır.
Evet.
Ama burada esas hikmet dediğimiz emir ve yasakların arka planı, gerekçeleri, niçinleri ve nedenleri. Levlem lekün sualün limme ve ma lekânen nâsü küllühüm ulema. Eğer niçin ve neden sorusu olmasaydı herkes alim olurdu. Bizim insanlarımız ikna olmak istiyor. Yani mesela ben bugün diyorum ki insanlarımızın namazın nasıl kılınacağını anlatmaktan daha çok namazın niçin kılınması gerektiği konusunda işin hikmetini kavratmaya ihtiyaç var. Bu da önemli bir iş. Sizin ifade buyurduğunuz o şey.
Tabii Allah rahmet eylesin. Emin Işık hocamdan duymuştum. O bilinçle kılınan iki rekat namaz varsa hayatta demişti.
Ya işte Miraç.
Ya kulun secde anı, Miraç, namazın Miraç olması odur işte demişti.
Ama Allah burada tabii eylesin. Şimdi niye söyledik biz onu? Hazreti İsa Aleyhisselam'ın babası dünyaya gelişinin gerekçeleri. Bir, Hazreti İsa Beni İsrail'e peygamber olarak gelmiş. Firavun dönemine, Ramsesler dönemine, bugün bu piramitleri yapan devrenin peygamberi.
Evet.
Efendim, niye babasız gelmiş? Beni İsrail, Yahudiler babayı putlaştırmışlar. Babanın öldüğü yeri mabet yapıyorlar. İşte piramitler bunun neticesidir. Babanın öldüğü yeri tavaf ediyorlar. Bir de baba, niye baba bu kadar putlaştırılmış? Baba iki şeyin temsilcisi, bir paranın temsilcisi. Var mı pulun, alem kulun, yok mu pulun, yokuştur yolun diyorlar ya. Zenginsen her zaman haklısın, fakirsen ezil git.
Cenab-ı Peygamber'in pederi alilerin doğumundan önce vefat etmesinin böyle bir hikmeti olabilir.
Olabilir. Ondan sonra efendim, bir ikincisi de gücün sembolü. Baba gücün sembolü. Eğer güçlüysen haklısın, zayıfsan ezil gitsin. Dolayısıyla bir, babanın putlaştırılmasını yıkmak için Allah Hazreti İsa'yı babasız göndermiş. İki, hem paranın hem de gücün haklı olmak için yeter gerekçe olmadığını yıkmak için, göstermek için gelmiş. Ama hepsinden önemlisi. Şimdi her toplumun esas temel taşı aile. Ailesi ne kadar sağlamsa bir ülkenin geleceği o kadar sağlam ve muhkem olur. Ama ailenin peki, aile bir çadır. Hani din çadırının orta direği namaz. Namazı kılan o çadırı dikmiş olur. Ama namazı terk eden o çadırı yıkmış olur. Aynen, ailede orta direkken işte toplumların geleceği açısından annelerin öneminin babadan çok daha fazla önemli olduğunu göstermek için Allah Hazreti İsa Aleyhisselam'ı babası dünyaya getirmiş. Bizim kültürümüzde bak baba içki içer ki pek haram, tamam. Ama fazla anormal karşılanmaz. Ama anneye bir fincan bile içirmezler. Efendim baba sigara içer kimse kızmaz ama annelere sigara tüttürmezler. Niye? Ya çocukla anne arasında organik bir bağ var. Anne eğer alkol alırsa çocuk rahimdeyken alkolle tanışır. Anne tütün içerse çocuk rahimdeyken nikotinman olur. Gelecek neslinizi saf ve sağlam tutmak istiyorsanız anneyi sağlam alın. Anneler çok önemli.
Evet.
O yüzden yine bu da Diyanet İşleri Başkanlığımızın yüzak hizmetlerinden birisi. Allah sizden razı olsun.
Yine Kur'an kurslarımızda özellikle hafızlık ve diğer dini eğitimi verdiğimiz kurslarımızda erkek ve kız olmak üzere orada yetişen hafızelerimizde yani bu anne adayları olarak bu toplumun temelini oluşturacak gençlerimiz olarak onlara da hizmet vermeye yani İstanbul'umuzun köklü kursları var. Çok güzel öğrenciler yetiştiriyoruz, hafızlar. 2023 yılında 2500 civarında İstanbul'da hafız icazeti aldı. Elhamdülillah bu gelenek de devam ediyor. Yani Kur'an'la bağımızı biz devam ettirmeye çalışıyoruz.
Allah razı olsun hocam.
4 yaşından, 7 yaşından, 4 yaşından 70'ine, ömrüne kadarsa insanın Kur'an'la buluşmasını sağlıyoruz.
Mezara kadar. O da şeyde münkernekirle buluşmasına kadar devam ediyor bu.
İnşallah.
Allah razı olsun sayın hocam. Teşekkür ederim. Sohbetimizin bu birinci bölümünde sözünüzü balla keserek noktalayalım. Sohbetimizin ikinci bölümünde devam edeceğiz.
İnşallah.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyenleri ve dinleyenleri, İstanbul'umuzun çok değerli müftüsü Profesör Doktor Safi Arpaguş hocamızla sohbetimizin birinci bölümünü burada noktaladık. Lütfen kulağınız ve gönlünüz yine bizde kalsın. Sohbetimiz kaldığımız yerden aynen devam edecek efendim.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri, Safi Arpaguş hocamızla, İstanbul müftümüzle sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli hocam, zaten sohbetin başında da ben ifade ettim. Yani sizin iki şapkanız var dedim. Birinci bölümde İstanbul müftülüğümüzün gerçekten Ramazan'ı böyle bir şenliğe dönüştüren aktif faaliyetleri, toplumumuzun geleceğine dönük çok güzel hizmetleri var. Bunları dile getirdik. Daha sayamadığımız çok hizmetler var da Allah razı olsun emeği geçen herkesten. Ama ikinci bölümde siz aynı zamanda bir tasavvuf hocasısınız. Hem sufisiniz hem mutasavvufsınız. Şimdi dolayısıyla burada esas bir de Mevlana uzmanısınız. Çok da güzel çalışmalarınız var bu konuda. Hazreti Mevlana özellikle bu Ramazan ikliminde bizim insanımıza ne söyler? Hazreti Mevlana'nın mesajı nedir desek ne buyurursunuz?
Hazreti Mevlana'nın mesajı hocam, Kur'an'ın mesajı, Hazreti Peygamber'in mesajı neyse odur. Ve onu muhatap olduğu kitleye, Anadolu insanına verdiği döneme baktığımızda onların zevk-i selimine hitap edecek şekilde vermiştir. Bunu Anadolu insanının kavrayabileceği, idrak edebileceği seviyede onlara vermeye çalışmıştır. Cenab-ı Peygamber'in bir hadis-i şerifi olarak nakledilir. Mesnevi'de de geçer. İnsanlara onların idrak seviyelerine ya, hitap
ediyoruz. Evet, kellimin nâse alâ kaderi ukulihim.
La alâ ukulikum diye de bir ona şey yaparlar. Yani kendi seviyenizden değil, o seviyeye inerek onlara muhatap alın diye. Mevlana'da bu çok bariz bir şekilde kendini gösterir Hazreti Pir'de. Şimdi Ramazan ayındayız malum. Hazreti Mevlana riyazet ve mücahedeye, oruca son derece önem verir. Es-siyamu cünnetün, yani oruç bir kalkandır hadisi şerifi üzerinde çok durur. Zaman zaman Hazreti Mevlana'nın bunları ters yüz ederek anlattığını da görürüz. Mesela oruç kalkandır, kötülüklerden korur. Bu anlamı budur ama oruç kalkandır. Oruç sizin kötülüklerinizi de göstermeyebilir tarzında bir yaklaşımı da bulursunuz Mesnevi'yi okuduğunuzda. Onun için oruç bize kalkansa, biz şimdi hani oruç tutan bir kimse, işte biraz önce bahsettik, işte tütün içiyorsa, oruç olunca kafası dumanlanınca etrafı kırıp döküyorsa, onun kötülüğüne kalkan oluyor oruç.
Evet, tabii örtüyor. Evet.
Dolayısıyla orucun kendi kötülüklerimize, huysuzluğumuza kalkan etmemek lazım. Bu anlamda yapılabilecek şey, onun bizi, hani namaz için vardır aynı şey. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Oruç için var.
Şeytan zincire vurulmuştu oruç, Peygamber
oruç
Efendimiz.
Oruç kalkandır. Ya. Yine zekat ateşi söndürür gibi, evet, malı temizler. Bütün ibadetlerimizde bu şuur vardır. Şimdi Hazreti Mevlana konusunda toplumumuzda şöyle bir şey var. Modern hayatın getirdiği, ondan birkaç söz alalım. Sosyal medyada bunu paylaşalım. Çok hoşumuza gitsin. Ama bu sözün sahibi kimdi, amacı neydi, hedefi neydi, misyonu neydi? Bunu fazla düşünmemeye çalışıyoruz. Hazreti Pir bir defa İslami ilimlerin tamamında yetişmiş çok büyük bir İslam alimidir her şeyden önce. Dolayısıyla o büyük alimin o ilim tarafını asla ıskalamamamız gerekiyor.
Vallahi ben şöyle söylerim Safi'ciğim. Hazreti Mevlana üç sacağı üzerinde yetişen bir gönül sultanı. İlmi babası Sultanül Ulema diye bak tavsif edilen,
evet,
Muhammed Bahaüddin Veled'den almış. Sultanül, evet, Ulema'dan almış. Aşk ve muhabbeti Şems-i Tebrizi'den almış. Hikmeti de Hakim Tirmizi denilen Burhanettin Muhakkik Tirmizi'den almış hikmeti. Evet. Dolayısıyla üç yönüyle mükemmel ve mükemmel bir gönül sultanı. Ben öyle
değerlendiriyorum. Babasından aldığı ilimle kalmamış. O dönemin, tabii, büyük medreselerinde, evet, Nizamiye medreselerinin kolları olan bugünkü Suriye topraklarında, Şam'da, Musul'da, Halep'te, oralarda medreselerde okumuş. 7 yılla 9 yıl arası bir tahsili var. Oradan döndüğünde Hakim Burhanettin Muhakkik Tirmizi ona dini ilimlerde çok büyük bir şeyin var. Ama babanın yolu bir de şöyle bir yolu vardır diye onun seyri sülüke başlatır. Ve sen büyük bir mürşid olacaksın. Bir erbayin bir 40 günlük halvet yetmez diye ardışık 3 halvete soktuğu söylenir.
Ya, demek.
120 günü tamamlayana kadar halvetten çıkarmadığı rivayet edilir menakıb kitaplarında. Oradan tasavvufi terbiyeyi almıştır. Tabii sonra Şems-i Tebrizi ile şu tar tarikine, aşk yoluna, daha aşkın bir yolla Cenab-ı Hakk'a ulaşmanın yollarını yaşamış ve göstermeye çalışmış.
Şimdi siz burada sözünüzü balla keserek bir şey söyleyin. Gümüşhanevi Hazretlerini ziyarete gelen iki kardeş. Yusuf Bahri Efendi, Yusuf Şevki Efendi, bunlar geliyorlar. Muhtemelen bunlar bizim Yusuf Şevki Yavuzların, Ömer Vehbi Yavuzların da şeysi, dedeleri zannediyorum.
Evet.
İkiz kardeş. Trabzon'dan geliyorlar, iniyorlar Sirkeci'den, vapurdan. Bir kuduz köpek orada birisini ısırıyor.
Allah.
Onların Ömer Ziyaeddin Dağıstani zamanı. Ve halifeti alıyorlar Gümüşhanevi dergahında. İşte burada da bir şey söyleyelim. Bizim İstanbul valimizi tebrik ediyoruz. Gümüşhaneli dergahı yeniden ihya ediliyor, yapılıyor çok güzel. Fatma Sultan Camii aslına uygun bir şekilde yeniden ihya ediliyor. Orada efendim halvete giriyor ama belli bir süre sonra 20. günde filan kudurma alametleri başlıyor birisinde. O da hemen Şeyh Efendi'nin birisine diyor ki aman efendim diyor, bizim biraderi diyor bir köpek ısırmıştı. Muhtemelen kuduz olabilir. Bunu diyor dışarıya çıkarsak da diyor diğer burada halvette bulunan ihvana da zarar vermesin deyince Ömer Zeyddin Dağıstani Hazretleri son devir hadis hafızı.
Evet.
O da diyor ki bak halvetten kemal çıkar. Halvet kırılmaz. Ya halvetten adamın tabutu çıkar ya da kemali çıkar. Halvet kırılmaz diyor. Bir bardak ıhlamura okuyor. Diyor ki bu ıhlamuru götürün içsin. Ve ıhlamuru götürüp içiyor. Sonra 32 sene hilafet yapıyor Karadeniz'de.
O şahıs.
Halvet deyince yani şimdi evet. Niye 120 gün halvete sokmuş Burhanettin Muhakkik Tirmizi?
Şimdi hocam hani malum valileriniz tasavvufta üç meşrep vardır. Ahyarın, ebrarın ve şüttarın yolu. Şimdi cami turuk olmak diye farklı bir kavramımız da var bizim. Farklı yollardan tasavvufi terbiyeyi elde etmek adına. Hazreti Mevlana'da bu üç meşrebi mündemiş görüyoruz. Onun muvaffak olması ve insanlara 800 yıldır Kur'an'ın ve sünnet-i seniyenin hakikatlerini eserleriyle, yaşantısıyla anlatmasının hikmeti burada galiba. Çünkü ahyarın yolu şer-i şerife riayet etmektir. Ebrarın yolu tasavvufi seyr-i sülükü itmam edip kemale ermektir. Şüttarın yolu aşk burakına binip
miraca yükselmektir.
Miraca yükselmektir. Şimdi Hazreti Mevlana'nın hayatında bu üç meşrebin bütün özelliklerini görüyoruz. Biraz önce bahsettiğiniz babasından ve medreselerden aldığı eğitim, Burhanettin Muhakkik'ten aldığı tasavvufi terbiye. Orada Burhanettin Muhakkik Hazretleri ona ilimde evet yekta olmuşsun ama babanın yolu başka bir şeydi. Orada da senin terbiye görmen lazım der ve Zülcenaheyn olman lazım der. Ya. Uçmak için iki kanat lazım der.
Tek kanatta kuş uçmaz.
Dolayısıyla o terbiyeyi şey yapar. Ama tabii Şems-i Tebrizi onda başka bir şey kapı aralar. O daha üst bir makam belki o anlamda. Şimdi muvaffak eden onu kişiyi ele alması öncelikle tahalli dediğimiz, tahliye dediğimiz ondaki kötü huyları, insan onuruna, haysiyetine, mükerrem varlık olan insana yakışmayacak hasletlerin bir tahliyesine çalışır önce. Dolayısıyla orada Hazreti
yani sür çıkar ayar edilden önce ayarın boşaltılması.
Ta tecelli ede hak, ya, padişah konmaz saraya.
Hane mamur olmadan. Evet.
Önce oradaki dağınıklığı, gönül dağınıklığını, her şeyi bir tahliye edilmesi, sonra oranın tezyin edilmesi üzerinde durur. Mesela aklıma geliveren dört kuştan bahseder Mesnevi'de Hazreti Pir. Bunlar insandaki dört haslete karşılık gelir. Birisi tavus kuşudur. Makama, mevkiye, kendini beğenmişliğe, onlara işaret eder. Birisi horozdur, şehvete işaret eder. Birisi kuzgundur, kargadır, tuli emele, uzun ömürlü olurmuş o hayvan. Dolayısıyla ona işaret edermiş. Birisi de kazmış, hırsa, insandaki mal biriktirme, sürekli didikleyerek bir şeyler aramayı
her tarafı donmuş,
ifade etmiş.
Sallanıyor, evet, gene de evet, tıkıştırıyor.
Evet. Şimdi bu dört kuşu alıp başını kesmek lazım ki insan selamete ersin der Hazreti ya. Mevlana. Şimdi Hazreti Mevlana'nın eserlerine hani tavşan tilki hikayesi, kuş bilmem ne hikayesi diye bakanlar var, tahfif edenler var. Öyle değil. Yani orada verdiği bir hayvan imgesi aslında o hayvanın bütün özelliklerinin insanda olan hususiyetlerine işaret ediyor. Sonra o hayvana yapılacak muameleyi gösterdiğinde nasıl terbiye edileceği üzerinde duruyor.
Ya Safi'ciğim böyle de değil ya. Şöyle söylüyor Hazreti Pir kardeşim. Bu hayvanların hepsi içimizde var. O hayvani özellikler.
Hayvani nefsin özellikleri aslında.
Tabii. Şimdi burada baktığımız zaman Hazreti Mevlana diyor ki yani insan Allah melekleri yaratmış. Onlar tek bir çizgi üzerindeler. İsteseler de isyan yetenekleri yok. Bir de bunların karşısında hayvanlar yaratmış. Onlar da içgüdüleri ve şehvetleri istikametinde yaşarlar. Akılları olmadığı için sorumlulukları yok. Ama Allah bizim insanoğlunun hamurunu bu ikisini bir arada yoğurmuş. Meleki hasletlerle hayvani duygular bir arada yoğrulmuş. Hayvani duygularımızı nefsimiz temsil ediyor. Efendim meleki hasletlerimizi ruhumuz temsil ediyor. Hazreti Musa buna hayvani duygularımıza Firavun diyor. Nefse Firavun diyor. Meleki hasletlerin temsilcisine de Musa diyor. Hiç diyor bak Musa ve Firavun kıssasını tarihte olmuş bitmiş bir olay diye düşünme ya. Evet. Her an her insanın hangi inanca mensup olursa olsun, hangi dine mensup olursa olsun, her insanın her an gönül nilinde bu Musa ve Firavun kavgasını yaşıyor. Ha sen ol da diyor bu gönül nilinde. Firavun'u boğ. Musa'yı dirilt ki insan olasın.
Evet.
Şimdi ama öbür taraftan Musa'yı bu arada Firavun dirilirse, hakim olursa kalbe. İşte esasında bu hayvanlar dediğimizde hayvani duyguların O hayvanların her bir özelliği bizde var. Çünkü bir yaratılışımız da böyle yaratılmış. Belki de kulluğumuzda başarı burada esas düğümleniyor. Yani diyeblüvekum eyyukum ahsenu amele. Allah ölümü ve hayatı ne diye yarattı? Hanginiz daha güzel amel işleyecek? Bunu bir görelim diye yarattık buyuruyor Cenab-ı Hak. O yüzden ben öyle böyle tahfif edenler için söyledim bunu.
Evet, evet hocam. Yani Hazreti Mevlana'nın öğrettiği ve rehberlik ettiği şey, nefsin emmare, levvame ve mülhime vasıflarını atlayarak, onu terbiye ederek, mutmainneden sonrası için, nefsi kamileye kadar bir yolculuğun olduğu ve insanın işte ahsen-i takvim üzere yaratılmış varlığın, mükerrem varlığın, esfeli safiliğine, yaratılış gayesinin dışında bir gayaya, çukura düşmemesi için onun elinden tutup işte kemale erdirmek için, işte haktan gelene razı olarak ve hakkı razı etmiş olarak, hani ya eyyetühen nefsül mutmainne irci'i ila rabbike radiyeten merdiyye fedhuli fi ibadi vedhuli cenneti buyrulur Fecr suresinde. O kıvama getirmek ve insanı iki cihan saadetini yakalaması, insan fani bir varlık. İnsan bunu gerçekleştirirse ebedi oluyor ve mükerrem varlık oluyor. Ve burada da en büyük örnek Resul-i Kibriya Efendimiz. O da onun ayağının yolunun tozuyum diyor.
Tabii.
Kendisini o şebekeye bağlıyor zaten.
Şimdi ben bir şey daha söyleyeyim size.
Evet.
Allah razı olsun. O da Hazreti Mevlana'nın yani inşaat anlayışında en temel öge. Sizin eserlerinizde bunu gördük biz. Hayatın içinde bir tarikat anlayışı. Hayatın içinde bir dervişlik. Dağ başında bir dervişlik değil. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Bak 2-3 dakikalık süremiz var Sayın Hocam.
Halvet der encümen çok önemli bir kavram. Genellikle hani Nakşi gelenek içerisindeki evet. Kelimat-ı Kutsiye'den olarak söylenir ama Hazreti Mevlana'nın geldiği nokta da aslında o.
Evet.
Sultan Veled Hazretlerine oğluna öyle der. Yardan halvet olmaz, ayardan halvet etmek gerekir.
Bak mesela gerekler. Bu tam müthiş bir şey.
Yani halvet başlangıçta derviş için, mürid için gerekli bir şeydir. Dünyadan kendisini soyutlaması için. Ama bir ömür halvette kalınmaz. Gönül yarda, el karda.
El karda, evet. El işte, gönül oynaşta.
Evet, yani kalbi Cenab-ı Hakk'a mekan kıldıktan sonra insan, toplumun içerisinde nerede, nasıl yaşarsa yaşasın. Kazancı, geliri, gideri ne olursa olsun. Yeter ki o bizi yaratan ve kendisine mekan olarak gönlü, kalbi seçen Cenab-ı Hakk'ın mekanına halel gelmesin. Onu kavradıktan sonra işte kemale ermesi insanın belki o. Ondan sonra nereye atarsanız atın, nereye girerse girsin, her yerde o istikametini koruyacaktır. Yani günde 40 defa söylediğimiz ihdine sıratel müstakim aslında budur.
Evet.
Yani kalbin doğru bir hale, bir kıvama geldikten sonra o pusula olarak insanı zaten hep doğru olana götürecektir. Bir de Cenab-ı Hak'tan bunu murad edip bunu istedikten sonra böyle güzel günleri, Ramazan-ı Şerif gibi maneviyat yüklü ve kazancımızı kat be kat artıracak, ahiretimizi kazanmaya, dünyamızı kazanmaya yönelik ibadet ve taatımızı yoğunlaştırdığımız bir iklimi bizler için kazanç kılacaktır inşallah.
Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Hocam, Ramazan anlayışını tarikat anlayışı haline getirmiş. Ben orucu halvetler encümen diyorum bak.
Evet.
Biz o ibadet ediyoruz ama aynı zamanda hayatın içinde ibadet ediyoruz. Hatta Hazreti Mevlana mesela gelmiş Selahattin Zerkub ile Konya'da Sarıhlar Çarşısı'nın önünde semaya girmiş. Ben bundan bile bir mana çıkararak diyor ki Hazreti Mevlana, ya daha başında derviş olmayan olursanız kendinizden başka kimse bir faydanız olmaz. Avara kasnak gibi döner durursunuz ama gelin eğer derviş olacaksanız çarşının içinde
gerçek
derviş olun.
Gerçeksin ama odur zaten.
Hatta çarşının içinde olacağınıza gelin sarraf dükkanının önünde semaya girin. Yani böyle bir hayatın içinde bir...
Çok büyük bir meydan okuma.
Tabii tevekkülü bile böyle anlatıyor mesela. Tevekkül armut pişsin ağzıma düşsün diye beklemek değil tevekkül. Esas Allah'ın gözü önünde işini yapmak demektir. Allah'a dayanarak iş yapmak.
İhsan makamını elde etmek.
Ve Allah'ın gözünde yapılan iş ne kadar mükemmel olur, ne kadar muhkem olur. Onu kıyasla O yüzden hatta sizin o Ahşi Dede'den aktardığınız şey de var. O da çile dediğimiz 1001 gün. Bak aslında çile 40 gün demek ama Mevlevilikte 1001 gün. Orada belli bir seviyeye geldikten sonra ki her birisi 40 günlük 7 devresi var o şeyin. Evet. Ama mesela pazara giden bir mürit tekkenin ihtiyaçları için alışveriş yapmaya gidiyor. Geldiğinde gusül abdest aldırılıyor. Pazar ve dünyevi hesaplarla kirlenmesin. Varsa o kir bunlar gitsin diye gusül abdest alması telkin ediyor. O yüzden çok teşekkür ediyoruz Sayın Hocam.
Biz teşekkür ederiz. Güzel bir hocam sohbet davetiniz oldu. İçin. Bizleri Erkam Radyo ve Erkam TV dinleyicileriyle, izleyicilerle buluşturduğunuz için. Hepsine hayırlı Ramazanlar diliyorum.
Allah razı olsun.
Cenab-ı Hakk'ın sağlık afiyetle bayrama kavuşturmasını niyaz ediyorum.
Çok teşekkür
ediyoruz. Kadir gecelerini şimdiden tebrik ediyorum.
Allah razı olsun.
Allah'a hocam. Emanet olun.
Sağ olun hocam. Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri, bir iftar sevinci programını daha burada noktalamak zorunda kaldık. Bir başka güzel Ramazan akşamında iftar sevincinde buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla.